Sevgi Öğretmeni 26. Kefernahum'da İsa yolculuğu sırasında bazen Kefernahum'da dinlenirdi ve burası onun şehri olarak biliniyordu. Celile Denizi'nin kıyısındaydı ve o güzel Ginesar Ovası'nın çok yakınındaydı. Gölün derin sessizliği ve durgunluğu onun kıyılarını örten ovaya güneyin o hoş ikliminin görüntüsünü veriyordu. İsa'nın zamanında burada zeytin ve palmiye ağaçları vardı. Burası, meyve bahçeleri, üzüm bağları, yemyeşil tarlalar ve rengarenk açan çiçeklerle kaplıydı. Ve hepsi yamaçlardan süzülen ırmaklarla sulanıyordu. Gölün kıyıları ve onu çok yakından çevreleyen tepelerde kasabalar ve köyler kurulmuştu. Göl, balıkçı tekneleriyle doluydu. Her yerde çalışan insanlar ve hareketli bir yaşam görüntüsü vardı. Kefernahum, kurtarıcının çalışması için çok uygun bir yerdi. Şam'dan Kudüs, Mısır ve Akdeniz'e doğru uzanan iştek bir ana yol üzerindeydi. Diğer ülkelerden gelen insanlar şehrin içinden geçerlerdi ve yolculukları sırasında bazen burada dinlenirlerdi. İsa, burada soylu ve zengin ya da yoksul ve mütevazı her ulustan ve her konumdan insanla tanışabilirdi. Onun öğretişleri diğer ülkelerdeki insanlara iletilebilirdi. Böylece insanlar peygamberlikler üzerinde çalışmaya ve kurtarıcıya ilgi duymaya yöneltilebilirlerdi. Ve onun mesajı burada diğer uluslar tarafından da tanınabilirdi. Yüksek kurulun İsa'ya karşı olmasına rağmen insanlar onun görevinde başarılı olmasını sabırsızlıkla beklediler. Tüm gökyüzü heyecan içindeydi. Melekler insanların kalplerini etkileyerek ve onları kurtarıcıya doğru çekerek onun görevi için yolu hazırlıyorlardı. Kefernahum'da İsa'nın iyileştirdiği soylu adamın oğlu onun gücünün kanıtıydı. Soylu adam ve onun ev halkı imanlarıyla tanıklık ettiler. İlahi öğretmenin kendilerinin yanında olduğunu duyduklarında tüm şehir halkı bundan sevinç duydu. Sept günü Havra'da öylesine çok sayıda insan bir araya geliyordu ki birçoğu aşırı kalabalıktan dolayı içeriye bile giremiyordu. Kurtarıcıyı dinleyenlerin hepsi yetkiyle konuştuğu için onun öğretişine şaşıp kaldılar. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi ders veriyordu. Din yorumcularının ve ihtiyarların öğretileri soğuk ve şekilciydi ve sadece ezberlenerek öğrenilen bir ders gibiydi. Allah'ın sözü onlar için önem taşımıyordu ve onun yerini kendi fikir ve gelenekleri almıştı. Alışık oldukları ibadet şekilleriyle yasayı uyguladıklarını iddia ediyorlardı. Fakat dinleyenleriyle birlikte onlar Allah'tan gelen hiçbir esinlemeden etkilenmiyorlardı. İsa, Yahudilerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklara hiç karışmadı. Onun görevi gerçeği göstermekti. Sözleri öncülerin ve peygamberlerin öğretileri üzerine bir ışık seli döktü ve kutsal yazılar insanlara yeni bir vahiy olarak geldi. Onu dinleyenler, Allah'ın sözünün böylesine derin bir anlam taşıdığını daha önce hiç fark etmemişlerdi. İsa, onların sevinç ve kederlerini tanıyan biri olarak insanlarla kendi ortamlarında tanıştı. Gerçeği en etkili ve yalın bir şekilde sunarak onun ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Onun sözleri bir nehir kadar akıcı, berrak ve temizdi. Rabbilerin sıkıcı sözlerini dinleyenler için bir ezgi gibiydi. Fakat öğretisi basitken İsa, ilahi yetkiye sahip biri olarak konuştu. Bu özelliği onun öğretisinin diğerlerinden farklı olduğunu gösterdi. Kutsal yazılar sanki bir tek şeyi ya da onun zıttını kastetmek için yorumlanabilirmiş gibi Rabbiler şüphe ve tereddütle konuştular. Dinleyiciler her gün başka bir belirsizlikle karşılaşıyorlardı. Fakat İsa, kutsal yazıları şüphe götürmez bir gerçek olarak öğretti. İsa anlattığı her konuda gerçeği tüm açıklığıyla kendisini dinleyenlere açıkladı. Bununla birlikte o ciddiydi fakat asla öfkeli değildi. Gerçekleştireceği kesin bir amacı olan bir kişi olarak konuştu. Sonsuz yaşamın gerçekliklerini gözler önüne seriyordu. Allah her konuda açıklandı. İsa, insanların dünyasal zevklere kapılmalarına neden olan aşırılık dönemine son verdirmeyi istiyordu. O, bu dünyanın değerlerinin sonsuz yaşamın değerlerinden sonra geldiğini belirtti. Fakat onları önemsiz olarak görmedi. Gökyüzü ve yeryüzünün birbirine bağlı olduğunu ve ilahi gerçek bilgisinin insanları günlük yaşamlarındaki işlerinde daha başarılı olmaları için hazırladığını öğretti. O kendisini gökyüzünü bilen, kendisinin Allah'la olan ilişkisinin bilincinde olan ve bununla birlikte insanlık ailesinin tümüyle bütünleşen bir kişi olarak tanıttı.
Onun lütuf dolu mesajı dinleyenlerini mutlu kılmak için iletildi. O, yorgun kişiye sözle destek olmayı bilir. Çünkü insanlara gerçeğin hazinesini en etkili şekilde verebilmesi için lütuf onun dudaklarından döküldü. Kendisine ön yargılı düşüncelerle gelen insanlara karşı nasıl bir yaklaşımda bulunması gerektiğini çok iyi biliyordu. Anlattıklarıyla onları şaşırtıyor ve kalplerini kazanıyordu. Onları mantıklı düşünmeye sevk ederek kalplerine ulaşıyordu. Anlattığı dersler onların günlük hayatını yakından ilgilendiren konularla ilgiliydi. Basit olmalarına rağmen derin anlamlar taşıyorlardı. Havada süzülen kuşlar, tarladaki zambaklar, tohumlar, çoban ve koyunlar gibi konularla İsa ölümsüz gerçeği açıkladı ve onu dinleyenler daha sonra buna benzer olayları yaşadıklarında onun sözlerini hatırladılar. İsa'nın anlattığı benzetmeler sürekli onun verdiği derslerle ilgiliydi. İsa insanları asla gereğinden fazla sevindirmedi. Onların hayal güçlerini aşacak hiçbir şey söylemedi. Mantıklı ve ön yargısız bir biçimde düşünenler onun öğretilerini kabul ettiler ve onun öğrettiklerinin ışığında kendi düşüncelerini yargıladılar. En yalın şekilde açıklanan ilahi gerçek onları şaşırttı. En yüksek düzeyde eğitim görmüş olanlar bile onun sözlerinden etkilendiler. Bilgisiz fakat öğrenmeye istekli olanlar İsa'nın sayesinde eğitildiler. İsa'nın eğitim görmemiş olan insanlara ileteceği bir mesaj vardı ve Mesih, putperestlerin kendisinin onlara iletecek bir mesajı olduğunu anlamalarını sağladı. Umutsuz ve üzgün insanlara şefkat ve merhamet dolu kalbini verdi ve şifalı elini onlara uzattı. Öfkeli düşmanlarının arasındayken bile sürekli barışsever bir tutum sergiledi. Onun yüzünün nuru, karakterinin güzelliği, her şeyden daha etkili olan bakışlarındaki ve ses tonundaki sevgi ifadesi, inançsızlıkla kalpleri taşlaşmamış olan herkesi yanma çekti. Sözlerinde ve bakışlarında parıldayan sevgi ve şefkat dolu kalbi, onun birçok imanlı insanı bir araya getirmesini sağladı. Onun yanına gelen hasta insanlar, sevgi dolu ve sadık bir arkadaş olarak onun kendileriyle ilgilendiğini hissediyorlardı. Ve onun öğrettiği gerçekler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorlardı. Onun sevgisini sürekli kalplerinde hissetmek için onunla birlikte olmak istiyorlardı. İsa ciddi bir şekilde konuşmasına devam ederken kendisini dinleyen insanların yüz ifadelerinin değiştiğini gördü. Anlattığı konularla ilgilendiklerini görmek onu mutlu ediyordu. Gerçeğin oklarının bencillik engellerini aşarak onların günahtan dönmesini ve minnettarlık duymasını sağlayarak ruhlarına erişmesi kurtarıcıyı mutlu etti. Kalabalığa şöyle bir baktı ve daha önce gördüğü kişileri yine orada görünce yüzü sevinçle aydınlandı. Onların içinde hükümranlığı için umut verici insanlar gördü. Açıkça ifade edilen gerçek kimilerinin fikirlerine ters düştü. Bunun sonucunda İsa, kendisini dinleyenlerin bazılarının yüz ifadelerinin değiştiğini fark etti. Işığı kabul etmek istemediklerinin belirtisi olan bu değişiklik, onların soğuk ve sert bakışlarından okunuyordu. İnsanların barış mesajını reddettiklerini gördüğünde, İsa'nın yüreği derinden yaralandı. İsa, Havra'da kurmak için geldiği krallıktan ve şeytanın tutsak ettiği kişilere özgürlüğünü geri verecek olan görevinden söz etti. Korkunç bir haykırışla birden sözü kesildi. Çılgına dönmüş bir adam kalabalığın arasından ortaya çıkıp şöyle haykırdı. "Ey Nasıralı İsa, bırak bizi! Bizden ne istiyorsun? Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Allah'ın kutsalısın sen." Herkes şaşkınlık ve tedirginlik içindeydi. Halkın İsa'nın üzerindeki dikkati dağılmıştı ve İsa'nın sözleri yarıda kesilmişti. Şeytanın kurbanını Havra'ya yöneltmesindeki amacı buydu. İsa cini şu sözleriyle azarladı. "Sus, çık o adamdan." Ve cin zarar vermeden adamın içinden çıktı. Bu zavallı adamın düşünceleri şeytan tarafından karartılmıştı. Fakat kurtarıcının varlığında ilahi ışık karanlığı yok etmişti. Adam şeytanın denetiminden kurtulup özgür olmak istiyordu. Fakat cin İsa'nın gücüne karşı direniyordu. Adam kendisine yardım etmesi için İsa'ya geldiğinde cin ona kötü sözler söyletti. O, korku ve acının etkisiyle haykırdı. Cine tutulan adam, kendisini özgürlüğüne kavuşturabilecek kişinin yanında olduğunu kısmen de olsa anladı. Fakat o, güçlü ele erişebileceği yere gelmeye çalıştığında şeytan ona engel oldu ve kötü sözler söyletti. Şeytanın gücüyle adamın özgürlüğüne tekrar kavuşma arzusu arasında zorlu bir mücadele yaşandı. Çöldeki denenmede şeytanı yenen kişi düşmanıyla tekrar yüz yüze gelmişti. Cin, kurbanın kontrolünü elinde tutmak için gücünün tümünü kullandı. Eğer burada kaybederse İsa'ya zafer kazandırmış olurdu. Acı çeken adam, yaşamını alt üst eden düşmanla tüm yaşamı boyunca savaşmak zorundaymış gibi görünüyordu. Fakat kurtarıcı, sahip olduğu ilahi yetkiyle konuştu ve cine tutsak olan adamı özgür kıldı. Şeytana tutsak olan adam tekrar özgürlüğüne kavuştuğu için şaşkın bakışlarla bu olayı izleyen diğer insanların arasında çok mutlu görünüyordu. Kurtarıcının ilahi gücüne cin bile tanıklık etti. Adam kendisini kurtardığı için Allah'ı yüceltti. Şeytana olan tutsaklığı yüzünden çılgınca bakan gözleri şimdi akıl ve minnettarlık dolu gözyaşlarıyla bakıyordu. Halkın şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Konuşabilecek duruma gelir gelmez birbirlerine şöyle haykırdılar. Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine "Bu nasıl şey?" diye sormaya başladılar. Yepyeni bir öğreti. Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor. Onlar da sözünü dinliyorlar. Adamın yaşamını çekilmez hale getiren durumu ve arkadaşlarına karşı korkunç bir tavır almasının sebebi onun önceki yaşamı ile ilgiliydi. Günahın zevklerine kendisini kaptırmıştı ve artık tamamen zevk ve sefa içinde yaşayacağını sanıyordu. Sıfır zamanlar kendisinin çevresine bu kadar zarar verebilecek ve kendi ailesine hakaret edecek biri olabileceğini aklından bile geçirmiyordu. Zamanını kimseye zarar vermeyen basit uğraşlarla harcayabileceğini sanıyordu. Fakat bir gün yolda yürürken birden ayakları birbirine dolandı. Aşırılık ve uçarılık onun doğal davranışlarını bozdu ve şeytan onun kontrolünü tamamen ele geçirdi. Adam çok geç pişman oldu. Kaybettiği kişiliğini tekrar kazanmak için tüm servetini feda edeceği zaman düşmanın tarafına geçti ve şeytan onun davranışlarını tamamen kendi kontrolü altına aldı. Ayartıcı onu birçok göz alıcı vaatle kandırdı. Fakat zavallı adam onun kontrolüne girdiğinde öfke dolu düşman tüm zalimliğini gösterdi ve kötülüklerini acımasızca uyguladı. Kötülüğe teslim olan herkesin başına aynı felaketler gelecektir. Onların baş döndürücü ve aldatıcı dünyasal zevkleri ve vaatleri, umutsuzluğun derin karanlığıyla ya da ruhun bir harabeye dönmesiyle son bulacaktır. Çölde İsa'yı kandırmaya çalışan ve Kefernahumlu adamı kontrolüne alan kötü ruh, inançsız Yahudilerin kontrolünü de ele geçirdi. Fakat sözde imanlı görünerek onların İsa'yı reddetmelerini sağlamaya çalıştı. Onlar cine tutulan adamdan daha da çaresiz durumdaydılar. Çünkü İsa'ya ihtiyaç duymuyorlardı ve bu yüzden şeytanın gücünün kontrolüne daha kolay giriyorlardı. İsa'nın halka kişisel olarak yardım ettiği dönem, karanlığın krallığının güçlerinin en fazla etkili olduğu zamandı. Şeytan ve kötü melekleri, çağlardır insanların ruhlarının ve bedenlerinin kontrolünü ele geçirmeye, onları günaha teşvik etmeye ve acı çekmelerine sebep olmaya çalışmaktaydılar. Şeytan, tüm bu sefaletin tek sorumlusu olarak Allah'ı gösterdi. İsa, insanlara Allah'ın karakterini gösteriyordu. Şeytanın gücünü kırıyor ve onun tutsak ettiği insanlara özgürlüklerini geri veriyordu. Gökyüzünün yeni yaşamı ve sevgisi insanların kalplerine ulaşıyordu ve kötülük prensi kendi krallığını ve egemenliğini kurmak için harekete geçti. Şeytan güçlerini topladı ve attığı her adımda İsa'ya karşı geldi. Bu doğruluk ve günah arasındaki son büyük savaşta da böyle olacaktır. Yeni yaşam, ışık ve güç, yükseklerden İsa'nın öğrencilerinin üzerine inerken aşağıda yeni bir yaşam doğuyor ve şeytanın ajanlarına güç veriyor. Şiddet her unsurun denetimini ele geçiriyor. Kötülüğün prensi, asırlardır devam eden savaşta edindiği kurnazlıkla işini gizlilikle yürütür ve ışık meleği kılığında görünür. Sonraki zamanlarda bazıları aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak verecekler. İsa'nın zamanında İsrail'in liderlerinin ve öğretmenlerinin şeytana karşı koyacak güçleri yoktu. Kötü ruhlardan kendilerini korumalarını sağlayacak olan imkanları reddettiler. İsa'nın kötülük prensi yenmesi Allah'ın sözü sayesinde oldu. İsrail'in liderleri kendilerinin Allah'ın sözünü uyguladıklarını iddia ediyorlardı. Fakat onu sadece geleneklerini desteklemek ve kendi icatları olan kurallara uyulmasını sağlamak için inceliyorlardı. kendi yorumlamalarıyla Allah'ın asla belirtmediği türde düşünceler ileri sürdüler. Onların yanlış yorumları İsa'nın açıkladığı gerçekleri anlaşılamaz hale getirdi. Önemsiz konular hakkında gereksiz yere tartışmaya giriyorlardı ve uygulamada en önemli gerçekleri inkar ediyorlardı. Bu sadakatsizlik artarak devam etti. Allah sözünün gücü etkisiz hale getirilmeye çalışıldı ve kötü ruhlar amaçlarına ulaşmak için tüm güçleriyle çalıştılar. Tarih yinelenmektedir. Önlerindeki açık kutsal kitaba ve onun öğretisine saygı duyduklarını iddia etmeleriyle günümüzdeki dini liderlerin birçoğu Allah'ın sözü olarak ona duyulan imanı yok etmektedir. Onlar Allah'ın sözünü incelerler ve kendi fikirlerini onun en net açıklamalarından daha üstün görürler. Allah'ın sözü onların elindeyken hayat veren gücünü kaybeder. Sadakatsizlik ve kötülüklerin ortaya çıkmasının ve artmasının nedeni budur. Şeytan, kutsal kitaba duyulan imanı yok ettiğinde insanları güç ve ışık için başka kaynaklara yöneltir. Böylece kendisini kabul ettirir. Kutsal yazının açık öğretisinden ve Allah'ın kutsal ruhunun ikna edici gücünden uzaklaşanlar, onların kontrolü altına girmek için cinleri davet etmiş olurlar. Kutsal yazı hakkındaki yanlış fikirler ve yersiz eleştiriler, Rabbimiz İsa Mesih'in izinden gittiklerini iddia eder, kiliselerde bile destek kazanmak için eski putperestliğin günümüzdeki şekli olan ruhçuluk ve teozofiye yol açmaktadır. Müjdenin vaaz edildiği yerde bile kötü ruhların aracısı olan ajanlar sürekli iş başındadırlar. Birçok kişi bunlarla sadece merak ettiklerinden dolayı ilgilenirler. Fakat insan gücünden daha fazlasının işlediğini görerek, kendilerininkinden daha güçlü bir iradenin kontrolüne girinceye dek sürekli kandırılırlar. Onun gizemli gücünden kaçamazlar. Kişi bunlara karşı kendisini koruyamaz hale gelir. Artık kendisini günahtan koruyacak hiçbir şeye sahip değildir. Allah'ın sözünün ve kutsal ruhun verdiği buyruklar bir kez reddedildiğinde hiç kimse kendisinin ne tür bir felaketle karşılaşacağını bilemez. Gizli günah ya da aşırı hırs tıpkı Kefernahum'da cine tutulmuş adam gibi onu tutsak edebilir. Buna rağmen onun durumu umutsuz değildir. Biz de İsa gibi aynı şekilde Allah sözünün gücüyle kötülükleri yenebiliriz. Biz istemedikçe Allah bizim düşüncelerimizi kontrol etmez. Fakat onun isteğini bilmek ve yerine getirmek istersek, onun vaatleri bizim olur. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Eğer bir kimse Allah'ın isteğini yerine getirmek istiyorsa, bu öğretinin Allah'tan mı olduğunu yoksa kendiliğimden mi konuştuğumu bilecektir. Bu vaatlere iman ederek herkes şeytanın tuzaklarından ve günahın denetiminden kurtulabilir. Herkes kendisinin üzerinde ne tür bir gücün hüküm süreceğini seçmekte serbesttir. Hiçbiri İsa'da kurtuluş bulamayacak kadar alçalmamıştır ve kötü değildir. Cine tutulan adam dua yerine sadece şeytanın sözlerini söyleyebildi. Buna karşın söyleyemediği fakat yüreğinde sakladığı sözler duyuldu. Yardıma ihtiyacı olan kişi bunu açıklayamasa bile kendisine yardım edilecektir. Allah'ın antlaşmasına bağlı kalmayı kabul edenler, şeytanın gücüne ya da kendi güçsüzlüklerine terk edilmezler. Kurtarıcı tarafından çağrılırlar. Gücüme tutunsun ve benimle barış kursun. Karanlığın kötü güçleri, bir kez kendi egemenlikleri altına aldıkları kişiyi, kendi kontrolleri altında tutmak için mücadele edeceklerdir. Fakat Allah'ın melekleri, daha büyük bir güçle sürekli onlara karşı savaşacaktır. Rab şöyle der: güçlünün elinden kurbanı alınacak mı? Ya da usulüne göre esir düşenler azat edilecekler mi? Fakat Rab şöyle diyor: güçlünün de esirleri elinden alınacak. Korkunç adamın ele geçirdiği mal kurtulacak. Çünkü seninle çekişenle ben çekişeceğim ve senin oğullarını ben kurtaracağım. Havra'daki insanların korkudan dili tutulurken İsa biraz dinlenmek için Petrus'un evine çekildi. Fakat buraya da bir gölge düşmüştü. Petrus'un karısının annesi çok ağır hastaydı ve yüksek ateş içinde yatıyordu. İsa onun hastalığını iyileştirdi. Kadın ayağa kalkıp İsa ve öğrencilerine hizmet etti. İsa'nın göreviyle ilgili haberler Kefernahum'da hızla yayıldı. Rabbilerden çekindikleri için hiç kimse Sept günü iyileşmek için gelmeye cesaret edemiyordu. Fakat güneş ufukta kaybolduğunda halk evlerden, dükkanlardan, pazar yerlerinden İsa'nın kaldığı eve akın etti.
Hastalar yataklar üzerinde getirildiler. Bastonlarına dayanarak ya da arkadaşlarına tutunarak, sendeleyerek kurtarıcının yanına geldiler. Saatler ilerledikçe onun yanına gelip gitmeye devam ettiler. Çünkü onların hiçbiri ertesi gün sabah uyandıklarında kurtarıcıyı yanlarında bulabileceklerinden emin değildiler. Kefernahum'da böyle bir gün daha önce hiç yaşanmamıştı. Hastalıklarından kurtulan insanların sevinç çığlıkları tüm gökyüzünü sarmıştı. Onların mutlu olduğunu görmek İsa'yı memnun etti. Kendisine gelen insanların acı çektiklerine tanık olurken onlara sağlık ve mutluluk verdiği için yüreği şefkat ve sevinçle doldu. Acı çeken tek bir kişi kalmayıncaya dek onları iyileştirmeye devam etti. Gece geç saatlerde İsa'nın yanından ayrıldılar ve Şimon'un evine tekrar sessizlik çöktü. Fakat şehir hala uykudayken kurtarıcı gün doğmadan çok önce kalkarak dışarı çıktı. İşsiz bir yere çekilerek orada dua etti.
İsa'nın yeryüzündeki yaşamı böyle geçti. Evlerini ziyaret etmeleri ve dinlenmeleri için öğrencilerine sık sık izin verirdi. Fakat onların dinlenmek üzere onu kendi çalışmalarından bir süre için uzaklaştırma çabalarını nazikçe reddederdi. Tüm gününü halkı eğiterek, hastaları iyileştirerek, körlerin görmesini sağlayarak ve açlık çeken insanları doyurarak geçiriyordu. Akşamları ya da sabah erkenden babasıyla birlikte olmak için ıssız dağlara çekiliyordu. Çoğu kez geceyi duayla geçiriyordu. Gün doğarken de günlük işine geri dönüyordu. Petrus ve arkadaşları sabah erkenden İsa'nın yanına geldiler. Kefernahum halkının onu aramakta olduğunu söylediler. Kendi halkının İsa'yı kabul etmekte gösterdiği isteksizlik, öğrencilerin büyük ölçüde hayal kırıklığına uğramalarına sebep oldu. Kudüsli yetkililer onu öldürmek için fırsat kolluyorlardı. Kendi şehrinin halkı bile onu öldürmeye çalışmıştı. Fakat Kefernahum halkı onun gelişini sevinçle karşıladı. Öğrenciler yeniden ümitlendiler. Özgürlüğü seven Celileliler arasında onun ilahi krallığını destekleyecek insanlar bulunabilirdi. Fakat onlar şaşkınlık içinde İsa'nın şu sözlerini duydular. Öbür kentlere de Allah'ın egemenliğiyle ilgili müjdeyi yaymam gerek. Çünkü ben bunun için gönderildim. Kefernahum'u saran heyecanın etkisinden dolayı görevinin asıl amacının halk tarafından göz ardı edilmesi tehlikesi vardı. İsa, sadece mucizeler yapan, hastalıkları iyileştiren biri olarak halkın ilgisini çekmekten memnun değildi. Onları kurtarıcıları olarak kendisine çekmeye çalışıyordu. İnsanlar, onun dünyevi krallık kuracak bir kral olarak geldiğine inanma eğilimi içindeydiler. İsa, insanların düşüncelerini dünyasal değerlerden ruhsal değerlere çekmeyi arzuluyordu. Dünyasal başarı tek başına onun için hiçbir değer taşımıyordu. İsa'nın yaptığı harikulade işler insanları şaşırttı ve onlar kurtarıcıya ilgi gösterdiler. İsa yaşamı boyunca hiçbir zaman kendisini zorla kabul ettirmeye çalışmadı. İnsanoğlu dünyasal onura, konuma, zenginliğe ve yeteneğe itibar etmedi. İnsanların kendilerini yüceltmek ve başkalarının saygısını kazanmak için başvurduğu yöntemleri asla kullanmadı. Doğumundan asırlar önce onun hakkında şöyle peygamberlik edildi. Bağırmayacak, sesini yükseltmeyecek ve sesinin sokakta duyulmasını sağlamayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak ve tüten fitili söndürmeyecek. Yargıyı gerçekleştirecek. Dünyada yargı pekişinceye kadar zayıflamayacak. Ferisiler anlamsız törenleri ve aşırılıklarıyla halkla aralarında sınır oluşturmaya çalışıyorlardı. Dini tartışma konusu haline getirerek amaçlarının ne olduğunu kanıtladılar. Mezhepler arasındaki tartışmalar ve anlaşmazlıklar gün geçtikçe arttı ve uzadı. Sokaklarda bilgili yasa yorumcularının öfkeli tartışmaları sık sık duyulur hale geldi. İsa'nın yaşamı tüm bu olaylara tamamen zıttı. Onun yaşamında gürültülü tartışmalar, gösteriş için yapılan ibadetler ve sadece başkalarının beğenisini kazanmak için yapılan hareketlere yer yoktu. İsa Tanrı'da gizliydi ve Tanrı, oğlunun karakterinde kendisini gösterdi. İsa, insanların düşüncelerini bu vahiye yönlendirmeyi ve ona saygı göstermelerini arzuluyordu. Doğruluğun güneşi, sadece görkemli ve gösterişli bir şekilde göz kamaştırmak için dünyanın üzerine doğmadı. İsa ile ilgili olarak şöyle yazılıdır. Onun çıkması tan gibi gerçektir. Güneş, sessiz ve usulca dünyanın üzerine doğar. karanlığı yok eder ve hayatın devam etmesi için dünyayı uyandırır. Doğruluğun güneşi de kanatlarının altında şifa olarak doğmuştur.